Ayrım 36. Baba, Mario Puzo, sayfa 420. Bir akşam villada hizmetçilik eden yaşlı bir köylü kadını masaya bir tabak taze zeytin getirdi. Sonra Michael'a dönerek, New York'ta oturan Don Corleone'nin babanın oğlu olduğunuz doğru mu diye sordu. Herkes böyle söylüyor. Michael sırrı herkes tarafından duyulduğu için Don Tommasino'nun yüzünü hoşnutsuzlukla buruşturduğunu gördü. Ama yaşlı kadın büyük bir merakla yüzüne bakıyordu. Sanki kişisel nedenlerden ötürü gerçeği öğrenmesi çok önemliydi. Michael başını salladı. ''Gerçekten babamı tanıyor musunuz?'' diye sordu. Kadının adı Filomena'ydı. Yüzü bir ceviz kadar kara ve buruşuktu. Dudakları simsiyah dişlerine yapışıyordu. Michael villaya gelişinden beri ilk kez kadının gülümsediğini gördü. ''Eskiden baba benim hayatımı kurtardı ve delirmekten korudu.'' dedi. Parmaklarının ucuyla da alnına vurdu. Bir şey söylemek istediği belliydi. Michael ona cesaret vermek için gülümsedi. Kadın korka korka, ''Luca Brasi'nin öldüğü doğru mu?'' diye sordu. Michael yine başını salladı. Kadının yüzündeki rahatlığı görünce şaşırdı. Filomena haç çıkardı. ''Tanrı beni bağışlasın ama,'' dedi. ''Dilerim ruhu ebediyen cehennem ateşinde kızarsın.'' Michael, Luca Brasi'nin geçmişine duyduğu ilgiyi hatırladı ve Hagen'la Sonny'nin ona anlatmaktan kaçındıkları hikayeyi bu kadının bildiğini sezdi. Kadına bir bardak şarap verdi, masaya oturttu. Nazik bir tavırla, ''Bana babamdan ve Luca Brasi'den söz et.'' dedi. ''Ben bir şeyler biliyorum. Öğrenmek istediğim babamla Luca Brasi'nin nasıl karşılaştıkları, nasıl arkadaş oldukları. Korkma, anlat.'' Filomena'nın buruşuk yüzü, kuru üzümü andıran kara gözleri Don Tommasino'ya döndü. Adam izin vermiş olacak ki Filomena hikayesini anlatmaya koyuldu. 30 yıl önce Filomena, New York City'nin 10. caddesinde İtalyan mültecilerin ebeliğini yapıyordu. Kadınlar sık sık gebe kalırdı. Filomena da bir aylık para kazanıyordu. Güç doğumlarda yardımına gelen doktorlara bile bir şeyler öğretecek durumdaydı. Kocası, toprağı bol olsun, yıllar önce ölmüştü. O zamanlar bir bakkal dükkanı işletiyor ve iyi para kazanıyordu. Ama kumara çok düşkündü. Üstelik bir kenara para koymayı, kötü günler için hazırlıklı olmayı aklına bile getirmeyecek kadar müsrifti. Her neyse, 30 yıl önce uğursuz bir gece, namuslu kişilerin çoktan uyuduğu saatte Filomena'nın kapısı çalındı. Vakit bir aylık geçti ama Filomena en ufak bir korkuya kapılmadı. Nedense bebekler günah dolu dünyamıza gelmek için hep böyle geç saatleri seçerlerdi. Kalkıp giyindi, kapıyı açtı. Kapıda ünlü, o sıralar bile dehşet uyandıran Luca Brasi duruyordu. Bekar olduğu da bilinirdi. Bunlardan haberli olan Filomena çok korktu. Luca'nın kocasına bir kötülük etmeye geldiğini düşündü. Belki de kocası Luca Brasi'nin canını sıkacak bir iş yapmıştı. Oysa Brasi Filomena'dan yardım istiyordu. Genç bir kadının doğurmak üzere olduğunu, evinin buradan biraz uzakta bulunduğunu, Filomena'nın kendisiyle gelmesi gerektiğini söyledi. Filomena ortada bir şeyler döndüğünü hemen sezmişti. Brasi'nin zalim yüzünde o gece delice bir anlam vardı. Bilinmeyen bir iblisin tutsağı olduğu anlaşılıyordu. Filomena tanımadığı bir kadının doğumunda bulunamayacağını söyleyerek karşı koymaya çalıştı. Genellikle müşterilerini hamilelikleri süresince izlerdi. Ama Brasi onu dinlemedi bile. Eline bir tomar para sıkıştırıp kabaca kendisiyle gelmesini emretti. Sokakta bir Ford araba duruyordu. Şoför de Luca Brasi türündendi. Yol yarım saatten fazla sürmedi ve köprünün hemen öteki tarafında Long Island City'deki ahşap bir eve vardılar. İki katlı bir yapı olmasına rağmen şimdi evde yalnız Brasi ile çetesinin oturduğu belliydi. Çünkü mutfakta iskambil oynayan, içki içen başka serseriler de vardı. Brasi Filomena'yı üst kattaki yatak odasına çıkardı. Yatakta boyalı yüzlü ve kızıl saçlı İrlandalılara benzeyen genç güzel bir kadın yatıyordu. Karnı davul gibi şişmişti. Zavallı kadın çok korkuyordu. Brasi'yi görünce başını dehşetle öte yana çevirdi. ''Evet bayım, dehşetle.'' Gerçekten de Brasi'nin çirkin yüzündeki nefret, Filomena'nın hayatında gördüğü en ürkütücü şeydi. Sözünün burasında Filomena yeniden aç çıkardı. Uzun lafın kısası, Brasi odadan çıktı. Adamlarından ikisi ebeye yardım ettiler ve bebek doğdu. Anne yorgunluktan hemen derin bir uykuya daldı. Brazi çağrıldı. Filomena temiz bir çarşafa sardı. Yeni doğan bebeği Brazi'ye uzatarak, "Babasıysanız alın kızınızı, benim işim bitti," dedi. Brazi ona öfkeyle baktı. Deliliği yüzüne kazılmıştı.
"Evet, babası benim," dedi. "Ama o ırktan gelen birinin yaşamasını istemiyorum. Onu aşağı götür ve ateşe at."
Bir an Filomena yanlış anladığını sandı. Brazi'nin ırk sözcüğünü kullanmasına da bir anlam verememişti. Acaba kızın İtalyan olmadığını mı belirtmek istiyordu? Yoksa çocuğun annesinin aşağı sınıftan olduğunu, kısacası kadının orospuluğunu mu kastediyordu? Belki de Brazi kendi soyundan bir çocuğun yaşamasını istemiyordu. Ama Filomena onun sadece kaba bir şaka yaptığını sandı. Kısaca, "Çocuk senin," dedi, "ne istersen yap." Ve çarşafa sarılı çocuğu adamın eline tutuşturmaya çalıştı. O sırada yorgun anne uyanmış, onlardan yana dönmüştü. Tam da Brazi'nin kundağı sert bir hareketle ittiği andı bu. Kadın bu hareketi gördü, bitkin bir sesle, "Luke, Luke, çok üzgünüm," dedi. Brazi kadına baktı. 30 yıl sonra bile korkunç bir şeydi bu, diyordu Filomena. İnsan değil, iki canavardılar sanki. Birbirlerine duydukları nefretle oda alev alevdi. O an kadınla erkek için hiçbir şeyin, hatta yeni doğan bebeğin bile önemi yoktu. Yine de garip bir ihtirastı bu, şeytanca bir eğilimdi. Sonsuzluğa dek lanetlendikleri anlaşılıyordu. Sonra Luca Brazi Filomena'ya döndü. "Söylediğimi yap," dedi sertçe, "seni zengin edeceğim." Filomena korkusundan konuşamıyordu, başını salladı yalnız. Sonunda "sen yap, babası sensin, ne istersen yap," diye fısıldayabildi. Ama Brazi cevap vermedi. Gömleğinin içinde taşıdığı bıçağını çıkardı. "Boğazlarım seni," dedi. O an Filomena'nın kendini kaybetmiş olması gerekiyor. Yine de evin mahzenindeki dört köşe demir kalorifer kazanı önünde durdu, gözünün önüne geliyordu. Çarşafa sarılı bebek hala kollarındaydı. Bebekten hiç ses çıkmıyordu. "Ağlasaydı ya da onu çimdiklemeyi akıl edecek kadar kurnaz olsaydım," dedi Filomena, "canavar belki insafa gelirdi." Ocağın kapağını adamlardan biri açmış olmalıydı. Şimdi alevler görünüyordu. Sonra Filomena sıcaktan nemlenen boruların bulunduğu rutubet kokulu mahzende Brazi ile yalnız kaldı. Brazi bıçağını yeniden çıkardı. Onu öldürebileceğine şüphe yoktu. Gözlerinde alevler oynaşıyordu. Canavar yüzünün insanlıkla ilgisi yoktu. Şeytanın ta kendisiydi. Hem de delirmiş bir şeytan. Filomena'yı fırının açık kapısına doğru itti. Hikayenin burasına gelince Filomena sustu ve kemikli ellerini kucağında kavuşturdu. Michael'ın gözlerinin içine baktı. Michael onun ne istediğini, konuşmadan hikayesini tamamlamaya çalıştığını anladı tatlılıkla. "Dediğini yaptın mı?" diye sordu. Yaşlı kadın başını salladı. Ancak bir bardak şarap daha içtikten, bir dua mırıldandıktan ve haç çıkardıktan sonra Filomena hikayesine devam etti. Avucuna bir tomar para tutuşturulup evine getirilmişti. Olayla ilgili tek kelime söylerse öldürüleceğini biliyordu. Ama iki gün sonra Brazi genç İrlandalı kadını, çocuğunun annesini öldürdü. Polis Brazi'yi tutukladı. Korkudan deliye dönen Filomena hemen babaya koştu, olanları anlattı. Don Corleone susmasını emretti ve her şeyi yoluna koyacağını söyledi. O sıralar Luca Brazi Don Corleone'nin yanında çalışmıyordu. Don Corleone durumu düzeltmeye kalkışmadan önce Luca Brazi hücresinde bir cam parçasıyla boğazını keserek kendini öldürmeye kalkıştı. Cezaevi hastanesine kaldırıldı. İyileştiğinde Don Corleone her şeyi halletmişti. Üstelik polisin elinde cinayeti ispatlayacak delil de yoktu. Luca Brazi serbest bırakıldı. Gerçi Don Corleone ne polisten ne de Brazi'den korkmamasını söylemişti. Ama Filomena'nın rahatı, huzuru kaçmıştı, sinirleri berbattı. Artık ebelik yapamıyordu. Sonunda kocasını bakkal dükkanını satmaya ikna etti. Birlikte İtalya'ya döndüler. İyi adamdı Filomena'nın kocası. Filomena ona her şeyi anlatmış, adam anlayış göstermişti. Ne yazık ki o da zayıf bir insandı. Amerika'da köleler gibi çalışarak kazandıkları parayı çarçur etti. Öldükten sonra da Filomena hizmetçilik yapmak zorunda kaldı. Hikayenin sonu böyleydi. Filomena bir bardak şarap daha içti. Michael'a "Tanrı babanı korusun," dedi.
Ne zaman istediysen bana para yollandı, beni Brazi'den kurtardı. Ona söyle, her gece ruhu için dua ediyorum, ölümden korkmasın.
Filomena gittikten sonra Michael anlattığı hikaye doğru mu diye sordu. Don Tomasino başını salladı. Michael niçin kimsenin bu hikayeyi anlatmadığını fark etti. Kolay kolay anlatılacak bir şey değildi çünkü. Luca da ne adamdı ama. Ertesi sabah Michael meseleyi Don Tomasino ile konuşup tartışmak istedi. Ama yaşlı adamın önemli bir haber üzerine Palermo'ya çağrıldığını öğrendi. Don Tomasino akşam döndü. Michael'ı bir kenara çekti. Amerika'dan haber vardı. Don Tomasino'yu üzen, söylemeye dilinin varmadığı bir haber. Santino Corleone öldürülmüştü.
24. Bölüm.
Sabahın erken saatlerinde Sicilya güneşi Michael'ın yatak odasını limon rengine boyuyordu. Genç adam uyandı. Apollonia'nın saten parlaklığındaki vücuduna dokundu, sevgiyle okşadı. Genç kadın aşkla dolu uyandı, seviştiler. Aylardan beri her şeyine sahip olmasına rağmen yine de genç kadının güzelliği ve ihtiraslı yaratılışı Michael'ın gözlerini kamaştırıyor, şaşırtıyordu. Apollonia koridorun ucundaki banyoda yıkanıp giyinmek için odadan çıktı. Sabah güneşinin dinlendirici ışıkları altında çıplak yatan Michael bir sigara yaktı. Evde ve villada geçirecekleri son sabahtı bu. Don Tomasino, Sicilya'nın güney sahilinde başka bir kasabaya gitmeleri için gerekli hazırlıkları yapmıştı. Hamileliğinin ilk ayında olan Apollonia birkaç hafta ailesinin yanında kalmak istiyordu. Daha sonra gizlenecekleri yeni yerde Michael ile buluşacaktı. Önceki gece Don Tomasino, Apollonia yatmaya gittikten sonra Michael ile bahçede oturmuştu. Kaygılı ve yorgundu. Michael'ın güvenliğinden kuşkusu vardı. ''Evlenmen dikkati üzerinize çekti.'' dedi. ''Babanın seni başka bir yere yollamak için hazırlık yapmaması beni şaşırtıyor. Benim de kendime göre dertlerim var. Palermo'daki jön Türkler yeterince başımı ağrıtıyorlar. Onlara bazı tekliflerde bulundum. Böylece haklarından fazlasını elde edecekler. Ama serserilerin gözü doymak bilmiyor. Tutumlarını anlayamıyorum. Birkaç küçük denemeye giriştiler ama kolay kolay öldürülecek bir insan değilim. Küçümseyemeyecekleri kadar güçlü olduğumu anlamaları gerek. Ama gençler böyle işte. En kabiliyetleri bile meseleleri sağduyu ile çözümlemeye çalışmıyor. Her şeye birden sahip olmak istiyorlar. Sonra Don Tomasino iki çobanın Carlo ile Fabrizio'nun Alfa Romeo'da muhafız olarak kendisiyle birlikte gideceklerini söyledi. Ertesi gün şafak sökerken Palermo'daki işlerini izlemek için yola çıkacağından vedalaştılar. Doktor geceyi Palermo'da geçirecekti. Gevezelik edebileceği için de Michael Doktor Tazza'ya gittiğinden söz etmeyecekti. Michael Don Tomasino'nun sıkıntıda olduğunu biliyordu. Geceleri villanın çevresinde silahlı nöbetçiler dolaşıyor, birkaç sadık çoban lupa aralarıyla evde yatıp kalkıyorlardı. Don Tomasino da silahlıydı, özel muhafızını yanından hiç ayırmıyordu. Sabah güneşi yakmaya başlamıştı. Michael sigarasını söndürdü. Bir bez pantolon, iş gömleği ve Sicilyalı erkeklerin çoğunda rastlanan siperli kasketini giydi. Çıplak ayakla pencereden eğilip baktı ve Fabrizio'nun bahçe sandalyelerinden birinde oturduğunu gördü. Tembel tembel sık siyah saçlarını tarıyordu. Lupa arasını dikkatsizce bahçe masasının üstüne bırakmıştı. Michael bir ıslık çaldı, Fabrizio başını kaldırdı. ''Arabayı getir.'' diye seslendi Michael aşağıya. ''5 dakikaya kadar yola çıkacağım.'' ''Kalo nerede?'' Fabrizio ayağa kalktı, gömleğinin önü açıktı. Göğsündeki dövmenin kırmızı-mavi renkleri görünüyordu.
''Carlo mutfakta kahve içiyor.'' dedi Fabrizio. ''Karınız da sizinle gelecek mi?''
Michael ona ters ters baktı. Son haftalarda Fabrizio'nun gözleriyle Apollonia'yı izlediğini hatırladı. Don Tomasino'nun arkadaşının karısına yanaşmak cesaretini gösterecek değildi. Sicilya'da ölüme giden daha emin bir yol olamazdı. Michael soğuk bir tavırla ''Hayır, gelmiyor.'' dedi. ''Önce ailesinin yanına gidecek. Birkaç gün sonra bizimle buluşacak.'' Fabrizio, Alfa Romeo'nun konduğu küçük taş binaya doğru telaşla giderken onu izledi. Michael da yıkanmak için koridordan banyoya yürüdü. Apollonia banyoda yoktu.
mutlaka mutfakta Sicilya'nın öbür ucundaki ailesini bir kez daha görmek istediğini belirtmekle hissettiği suçluluk duygusunu gidermek için Michael'ın kahvaltısını elleriyle hazırlamaktaydı. Daha sonra Don Tomasino onu Michael'ın bulunduğu yere göndermek için gerekli hazırlıkları yapacaktı. Mutfakta yaşlı Filomena kahvesini getirdi, utana sıkıla genç adama veda etti. ''Babama senden söz edeceğim.'' dedi Michael. Filomena başını salladı. Carlo mutfağa geldi. Michael'a ''Araba hazır, bavulunuzu indireyim mi?'' diye sordu. ''Hayır, ben alırım.'' ''Apolla nerede?'' Carlo'nun yüzünde şen bir gülümseme belirdi. ''Arabanın şoför yerine oturmuş, gaza basmak için çıldırıyor adeta. Amerika'ya gitmezden önce gerçek bir Amerikalı kadın olacak.'' Sicilya'da bir köylü kadının araba kullanmaya kalkıştığı duyulmuş şey değildi. Ama Michael villanın bahçesinde Apollonia'nın Alfa Romeo'yu kullanmasına izin vermişti. Tabii kendisi hep yanındaydı. Çünkü Apollonia'nın fren yerine gaz pedalına bastığı oluyordu. Michael Carlo'ya Fabrizio ile beni arabada bekle dedi. Mutfaktan çıktı. Yatak odasına giden merdiveni tırmandı. Hazır olan bavulunu almazdan önce pencereden baktı. Arabanın mutfağın önünde değil de sundurmanın altında beklediğini gördü. Apollonia içindeydi. Çocuk gibi iki eliyle direksiyona yapışmıştı. Carlo da arabanın arka koltuğuna yiyecek sepetini yerleştiriyordu. O sıra Fabrizio'nun bahçe kapısından dışarı çıktığını görmek Michael'ı sinirlendirdi. Herhalde çobanın dışarıda yapacak bir işi vardı. Nereye gidiyordu acaba? Fabrizio omuzunun üzerinden geriye baktı. Michael bu bakışta şüpheli, kaçamak bir şey sezdi. Bu Allah'ın belası çobanın haddini bildirmeye karar verdi, aşağı indi. Filomena'yı bir daha görmek, son kez vedalaşmak için mutfağa girdi. Yaşlı kadına Doktor Tatsı hala uyuyor mu diye sordu. Filomena'nın kırışık yüzünde kurnaz bir anlam belirdi. ''Kar torozlar güneşin doğuşunu karşılamazlar.'' dedi. ''Doktor dün gece Palermo'ya gitmişti, yorgun döndü.'' Michael güldü, mutfak kapısından çıktı. Limon çiçeklerinin kokusunu her zaman tıkalı burnu bile alıyordu. Apollonia'nın villadan 10 adım kadar uzaktaki arabadan el salladığını gördü. Sonra genç kadının olduğu yerde beklemesini işaret ettiğini anladı. Arabayı Michael'ın bulunduğu yere getirmek de amacı. Carlo gülümseyerek arabanın yanında duruyordu. Luparası koltuğunun altından sarkmıştı. Oysa Fabrizio'dan hala eser yoktu. Göz açıp kapayıncaya kadar bilinçli bir düşünceye dayanmadan Michael her şeyi anladı, karısına haykırdı. ''Hayır, hayır!'' Ama Apollonia'nın kontak anahtarını çevirmesiyle kopan korkunç patlamada sesi boğulup gitti. Mutfak kapısı paramparça oldu. Michael 3 metre ötedeki duvara tosladı. Duvardan kopan kiremitler sırtına düştü. Bir kiremit de kafasında parçalandı. Kendini kaybetmeden Alfa Romeo'dan geriye 4 tekerlekle şasiden başka şey kalmadığını görecek zamanı buldu. Michael çok karanlık gelen bir odada ayıldı. Alçak sesle konuşanları duydu ama kulağına kelimelerden çok mırıltılar geliyordu. Hayvanca bir içgüdüyle baygın numarası yaptı ama sesler kesildi. Yatağın yanındaki iskemleden biri üzerine doğru eğildi. Şimdi çok belirgin bir ses sonunda kendine geldi diyordu. Bir lamba yandı. Işığı Michael'ın gözlerini beyaz bir şimşek gibi kamaştırdı. Michael gözlerini yana çevirdi. Ağır ve duygusuzdu kafası. Yatağının üzerine eğilen yüzün Doktor Tatsa'nın yüzü olduğunu neden sonra anladı. ''Sana bir bakayım, sonra ışığı söndüreceğim.'' dedi Doktor Tatsa yavaşça. Michael'ın gözlerine kalem inceliğinde bir fener tuttu. ''İyileşeceksin.'' dedi sonra. Odadaki başka birine döndü. ''Onunla konuşabilirsin.'' Yatağının yanında oturan Don Tomasino idi. Michael şimdi onu iyice görüyordu. ''Don Tomasino, Michael, Michael, seninle konuşabilir miyim?'' diyordu. ''Yoksa dinlenmek mi istiyorsun?'' Cevap verecek yerde işaret etmek için el kaldırmak Michael'a çok daha kolay geldi. Don Tomasino, ''Arabayı garajdan Fabrizio mu getirdi?'' diye sordu. Michael farkında olmadan gülümsedi. İnsanın iliklerini donduran ama soruya evet diyen garip bir gülümsemeydi bu. Don Tomasino tekrar konuştu. ''Fabrizio ortadan kayboldu.'' ''Beni dinle Michael, bir haftadır komadasın, anladın mı? Herkes öldüğünü sanıyor, onun için emniyettesin. Seni aramaktan vazgeçtiler, babana haber yolladım. O da talimat verdi, artık çok kalmadı, Amerika'ya döneceksin. Dönene kadar rahatça burada dinlen. Benim olan dağlardaki bu küçük çiftlikte seni bulamazlar. Öldüğünü sandıklarından Palermo'dakiler benimle barış yaptılar. Yani bütün bu süre içinde peşine düştükleri insan senmişsin. Herkesi benim peşimde olduklarına inandırmaya çalışırlarken seni temizlemek istiyorlardı. Bunu bilmen gerekiyor. Geri kalan her şeyi bana bırak. Sen gücünü topla ve dinlen.
Şimdi Michael her şeyi hatırlıyordu. Karısının, Kahlo'nun öldüğünü biliyordu. Mutfaktaki yaşlı kadını düşündü. Onun kendisiyle birlikte dışarı çıkıp çıkmadığını hatırlayamıyordu. Filomena diye fısıldadı.
Don Tomasino sakin bir sesle ona bir şey olmadı dedi. Yalnız biraz burnu kanadı patlamadan. Filomena için kaygılanma.
Michael, Fabrizio dedi. Çobanlara söyleyin. Bana Fabrizio'yu getiren Sicilya'nın en verimli otlakları da sahip olacak.
İki erkekle rahat bir soluk aldılar. Don Tomasino yakınındaki masadan bir bardak aldı. Bardaktaki amber rengi sıvıyı dikti. Doktor Tatsa yatağın üstüne oturdu dalgın dalgın. Artık dul kaldığını biliyorsun dedi. Sicilya'da pek az rastlanır senin gibisine.
Sanki bu durum Michael'ı avutacaktı.
Michael daha yaklaşması için Don Tomasino'ya işaret etti. Don yatağa oturdu, başını eğdi.
Babama söyleyin, beni eve aldırsın dedi Michael. Babama onun oğlu olmak istediğimi söyleyin.
Oysa Michael'ın yaralarının geçmesi için bir ay gerekti. Kağıtların hazırlanması ve güvenli bir yolculuk sağlanması iki ay aldı. Ancak üç ayın sonunda Palermo'dan Roma'ya, Roma'dan da New York'a uçtu. Bu süre boyunca da Fabrizio'nun izi bulunamadı.
36. ayının sonu. Sayfa 431.